sorularlarisale.com sesli sohbetler. Açıklayan Profesör Doktor Alaaddin Başar.
Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli izleyicileri, bu hafta 12. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zaman hoş geldiniz. Hem her biri birer harfi manidar olan mevcudata manayı harfin azalıyla bakmak. Bu ve benzeri ifadeler külliyatın çok yerlerinde geçmektedir. Bu ifade açabilir misiniz? Manayı ismi tabirinin de ne manaya geldiğinin izahını sizden alabilir miyiz?
Bu sanırım Mesnevi'de herhalde değil mi? Diyor ki işte mesail-i nahiyeden, yani nahi ilminden harfle isim arasındaki farktan diyor çok hakikatlere yani bana kapı açıldı manasına. Yani, mana bu yani. Çok hakikatler bana bildirdi diyor. Harfi de kısaca tarif ediyor. Harf gayrın manasına yardım ediyor diyor. Harf diyor nasıl ki başkasının manasına yardım ettiği gibi diyor. İşte bu kainatta da bütün mahlukat Cenab-ı Hakk'ın esmasına, sıfatına delil oluyor. O mana diyor bana inkişaf etti. Onu Üstad eserinde çokça işlemiş yani. Tabii ki harften kasıt şu, yani bizim alfabedeki ABC'de değil de işte burada mesela diyelim harfi tarif var mesela. İki harfte müteşekkil, elif, lam, el değil mi? Mesela el kitap deyince belli bir kitap anlaşılıyor. Ama kitabın deyince herhangi bir kitap anlaşılıyor. İşte İngilizce'deki eylede gibi yani. Hani. Şimdi mesela harfi tarif, bir harf değil iki harf ama ona harfi tarif deniyor yani. Mesela harfi cerler var mesela Arapçada. İşte kendine sonra gelen ismi esre okutturuyor. Bu mesela diyelim İla var mesela. Üç harfte müteşekkil. Elif, lam, ya. Ama ona harfi cer deniyor yani. Yani buradaki harfte maksatı illa abc tek harf değil yani. Tek harf olan da var mesela. Ba gibi mesela. Değil mi? Mesela Bismillah'taki ba. İsmi elif esir okutuyor. O da harfi cer. Ama tek harf. İki harf olan harf tarifler var. Üç harf olan harfi cerler var. Şimdi bunlar tek başına bir mana ifade etmiyorlar yani. Tek başına mesela diyelim ki ila ya demek Türkçe'de. Ya tek başına ne mana ifade ediyor? Ama şimdi kendinden sonra gelen ismi izah ediyor yani mesela. İlel Beyt dedim mesela. Eve oluyor mesela. Değil mi? Evin manasını izah ediyor. Bu gramer kaideleri bunlar yani. Fakat Üstad buradan işte Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla kendi öyle ifade ediyor. Hakaiki imaniyeye ve akaid ilmine bir kapı açılmış yani. Nasıl ki harf tek başına değil de kendine sonra gelen bir isme şey yapıyor, hizmet ediyor. Bu kainat da diyor yani tek tek makhlukat olsun, kainatın tümü olsun. Bir harf gibi ya bir kelime gibi işte kendinden sonra gelen manaya yardım manasında Cenab-ı Hakk'ın esmasına, sıfatlarına delalet ediyor, zatına delalet ediyor. İşte bu pencere diyor buna açıldı diyor ve bunu kainatı Üstad bütün külliyatında mana harfiyle izah ediyor yani. Gayrın manasına yardım yani Allah'ın esma ve sıfatına bir alet. Onların bilmesine yardımcı hükmünde bütün eserleri telif etmiş. Mana ismi de bunun terzi yani. Felsefenin bakışı da mana ismiyle yani. Eşeğe kendi zatı için bakıyor. Yani eşeğin zatından bahsediyor. Cenab-ı Hakk'ı hiç nazar almadan. Mesela diyelim bir nimete, geçen derste söyledik. Nimete bakınca işte onun kendinden bahsediyor yani. Özellikle şudur, işte kalori değeri budur. Efendim şu mevsimde yetişir vesaire vesaire. Yani sadece mesela bir meyvenin kendinden bahsediyor. Ama onu bir hediye olarak o ağaç tablasına kim koymuş ve bize ikram etmiş bu mana hiç girmiyor. Değil mi? Evet. Yani buna mana ismi deniyor yani. Mana ismi. Mana harfi eşyaya kendi zatlar içinde Allah'ın eseri olarak baktırmak. Mana harfi. Risale-i Nur'daki bütün dersler hep kainata, insana, hadisata mana harfiyle baktırır. Yani Allah'ın bir eseri, bir ihsanı, bir ikramı tarzına baktı. Buna mana harfi deniyor. Kısaca bu.
Evet. Yani Türkçedeki bağlaçlar, edatlar
onun gibi. He. Gibi. He. Evet. Tek başına manası yok. Evet. Başkasının manasına yardım ediyor. Evet. Kainatı tek başına düşünmemek lazım. Evet. Felsefeye göre tek başına manası var. Ama Üstad tek başına düşünmemek lazım manasını kullanıyor bunu. Onun Cenab-ı Hakk'ın esmasının aynesi, işte nimetlerinin, efendim söyleyeyim, ihsanatının bir göstergesi bugün tabirle, bir alameti, nişanı, manasında bakma, mana harfi deniyor. Bu marifetullah'a götürüyor insanı. Değil mi? Marifetullah'a götürüyor. Orada derece alıyor insana. Mana harfiyle eşyaya bakmak, gerçek tefekkür oluyor. Mana ismiyle eşyaya bakmak, Cenab-ı Hakk'ı düşünmeden, bugün işte dinden uzak fen bilimcilerinin bakması gibi, o sadece eşyayı bize tanıtıyor, o kadar. Anlıyoruz ki bu eşyanın görevi buymuş, faydası şuymuş. Ruh, kalp burada bir şey almıyor yani. Bize olan menfaati neyse ona o kadar değer veriyoruz. O gözle bakıyoruz eşyaya. Yani bir menfaatperest oluyoruz yani, egoist oluyoruz. Menfaatçi gözüyle eşyaya bakıyoruz. Bize faydası ne? Hani Üstad'ın güzel bir ifadesi var. Zühre yıldızın diyor, kokulu bir zühre şeyine değişmez çünkü ona faydası yoktur diyor. Değil mi? Şimdi eşyaya da böyle baktırıyor felsefe. Üstad'ın değil ki dinsiz felsefe yani. Diğer ilimler başka. Yani manayı harfiyle bakan felsefeciler de var eşyaya. O insanın marifetini inkişaf ettirir. Evet, manayı ismiyle baktırdı mı gafletini artırır insanın. Başka bir işe yaramaz. Bunu da çok işleriz halilerde.
Yine ismin Arapçada kullanılış şeyine temas edecek olsak. Yani ismin de kendi başına normalde bir manası var müstakil olarak.
Şimdi işte kendi başına manası var tabii. Evet. Şimdi kendi başına manası var da Üstad onun mana ismi diyor yani eşyaya kendi namına bakmak. Evet. İşte güneş mesela kendisini sanabilir. Mesela güneş bir isimdir değil mi mesela? Evet. Bir manası var kendi başına. Ama buna mana ismiyle bakmak var ve mana harfiyle bakmak var. Evet. Mana harfiyle bakmak işte Kur'an'da geçiyor. Döner bir sıraçtır. Cenab-ı Hakk'ın misafirhanesinde bir mumdardır değil mi? İşte yani Allah'ın da askeridir, bir memurudur. Bize bir büyük bir ihsan lütfudur. Böyle bakmak var güneşe. Bir de nasıl bakıyoruz? Üstad kendisi ifade ediyor. Güneş diyor bir kitle-i azime-i maya-i nariyedir. İşte ondan kopmuş olan seyreti etrafında gezdirir. Büyüklüğü böyledir, şöyledir cesameti. Böyle bakmak mana ismiyle bakmak. Güneşin güneş için bahsetmek. Buna mana ismi deniyor. Güneşten işte bir sıraç olarak bahsetmek. Allah'ın askeri memuru olarak bahsetmek. O da mana harfi oluyor. Farkı bu.
Allah razı olsun hocam. 12. sözün ikinci esasında felsefenin halis bir tilmizi ifadesi geçiyor. Hı. Ve örnek olarak da Firavun veriliyor. Felsefe halislik ve firavunluk tabirlerindeki münasebet hususunda neler söyleyebilirsiniz?
Hı. Şimdi halis deyince tabii işte katışıksız değil mi? Katıksız, saf, som altın diyorlar ya değil mi? Evet. Katıksız yani. Saf öz demek yani. Şimdi bu tabii buradaki kullanışı farklı. Burada mecazi kullanılıyor. Ama halisin ihlas da halis olmak demek zaten. Değil mi? İhlas, halis olmak. Bunun istilahi manası var. Nedir o? Sırf Allah rızası için iş yapmak. Orada katışıksızlık var yani. Menfaati katmadan, nefsi katmadan, insanların desinlerini, demesinlerini katmadan, teveccüh nası yani. Onları hiç araya katmadan sırf Cenab-ı Hakk'ın rızası için iş yapmaya da ihlaslı ibadet diyoruz değil mi? İhlaslı iş diyoruz yani. İşte İhlas Suresi bize bu dersi veriyor zaten. Hep Allah'tan bahsediyor İhlas Suresi. Değil mi? Başka bir şey yok İhlas Suresi'nde. Onun için İhlas denmiş ona yani. Değil mi? Sırf Allah'tan bahsediyor. Ahad, Samet, Lem Yelid, Lem Yüled, Lem Yekun, Kefena. Hep Allah'tan bahsediyor baştan sona. Buna Sure-i İhlas denmiş yani. Bizim işlerimiz de baştan sona sırf Allah için olursa ihlaslı iş olur yani. Mecazi manası bu, ıslahdaki manası bu. Fakat buradaki kullanıcı mecazi yani. Hani satıyla samimi ihlas diyor, şerde de olsa necaz kalmaz diyor. Ve her şeyde bir ihlas var diyor mesela. Evet. Haksızlar dahi diyor, haksızlıklar içinde gösterdikleri ihlas da samimiyet yüzünden diyor değil mi? Evet. Kuvvet kazanıyorlar. İşte oradaki değil mi? İhlası usta samimiyet orada müteradif kullanıyor yani. Yani bir bakın ihlası izah etmiş oluyor. Şerdeki ihlas ne oluyor? Samimiyet yani. Değil mi? Evet. Adam batıl bir davaya tam inanmış ama. Tam inanmış efendim söyleyeyim. O uğurda fedakarlıklarda bulunabiliyor. Mesaisin tamını ona veriyor. Aklı onun için çalışıyor. Rüyasının icabında onu görüyor. Değil mi? Artık bu adam o batıl davasında tam halis olarak efendim söyleyeyim samimi olarak ustanın ifadesiyle mesai sahip ediyor. Ustad diyor buna neticesi kalmadı diyor. Şimdi samimiyet de bir duadır yani. Değil mi? Hali bir duadır. O da neticesi kalmıyor yani. El akı yağlı ustad bunu izah ediyor. El akı yağlı bahsi var malum demaatta. İnşallah bir gün oraya gireriz. Yani demek ki buradaki halislik samimiyet olunca şimdi felsefenin halis tilmizi deyince ne anlayacağız? Yani katışıksız bir tilmiz. Ne demek? Yani bu ne katışmıyor ona? İhlasın tam tersi yani. Nasıl ihlasta Cenab-ı Hak rızasından başka hiçbir şey düşünülmeyecekse felsefenin halis tilmiz de sadece aklı esas alır. Hiç vahiy dinlemez. Bu usta Kur'an nedir? Semavi kitaplar nedir? İslam alimler nedir? Bunların hiçbirine şey yapmadan esas akıl. Yani aklını esas alıp efendim, ona göre olaylar değerlendirmek. O da, bu da bir halisliktir yani. O da felsefenin halis tilmizi deyince ne anlıyoruz? Sadece akla esas alan, vahiy semavi hiç nazar almayan, olayları buna göre değerlendiren, kendine göre değerlendiren bir tilmiz.
Bildiğine itimat eden.
Bildiğine itimat eden, enaniyetine güvenen. Aha. Oldu halis tilmiz. Tam diğer ihlaslı kulun tam tersi yani. Şimdi felsefenin halis tilmizi bir firavundur diyor. Yani böyle düşünen bir insanda firavunun özellikleri inkişaf eder. Firavun deyince en çok ne akla geliyor? Kibir akla geliyor değil mi? Böyle bir insan kibirli olur yani. Bildiğini itimat eder dediğiniz gibi. İşte ben böyle düşünüyorum. Bana göre böyle olması lazım falan. Bu ben deyişler insanın enaniyetini kabartır. İnsanın nefsini hodgamlaştırır. Yani firavunlaştırır en sonunda. Yani son hudut firavun. Yani firavun burada simgedir yani. Enaniyetin simgesidir. Nitekim Firavun'dan Kur'an-ı Kerim'de bahsedilirken enaniyet nazara verilir. Ne diyor mesela? İşte Kıptilerine, mensuplarına. İşte şu Mısır mülkü benim değil mi? Mesela diyor. Değil mi? Şu altınızda akan şu nehir benim değil mi? Diyor. Şu mülk benim değil mi? Diyor falan. Diğer taraftan başka bir ayette de sihirbazlar Musa Aleyhisselam'ın mucizesine karşı mağlup olunca iman ediyorlar. Sihirbazlara kızıyor diyor. Siz ben izin vermeden nasıl iman edersiniz? Ben de izinsiz iman ediyorsunuz. Ha, yarın size gösteririm gibi işte. Size şöyle şöyle asacağım, keseceğim. Yani düşün ki yani, inanmayı bile şeye almış yani. Tekeline almış. Kendi izine bağlamış yani. O kadar enaniyet. İşte demek ki buradaki firavun simge olmuş oluyor yani. Enaniyetine güvenmenin, efendim, vahiy semavi dinlememenin, gururun, kibirin simgesi haline gelmiş firavunluk.
Evet. Emir Dağ'da da bir ifade var ya, hani ubudiyetin terkiyle de firavuncuklar çoğalır. Yani bir taraftan akliyata esas alıyor, tabii bir taraftan da ibadetten de isimler diyor.
Tabii şimdi Allah'a kul olmadı mı bir insan? Yani insan kuldur ya neticede yani. Bu vasfını değiştiremez. Dolayısıyla Allah'ın emri dinlemiyor illa bir şeyin emri dinleyecek. Hiç olmazsa nefsinin emri dinleyecek. O zaman nefsinin kulu oluyor. Ve falan ideolojiye takılacak. O ideolojinin kulu oluyor. Değil mi? O zaman illa bir şeye ibadet edecek yani. Bir şeye bir mesai sarf edecek yani. Değil mi? Hani Üstad ibadetinden bahsederken mahlukatın Vezaif Eşya suretinde ubudiyetleri var diyor. Yani eşyanın vazifeleri onun ibadeti olmuş oluyor değil mi? Evet. O da bir eşya ne iş yapıyorsa o onun ibadeti. Şimdi bir insanın ömrünü nerede geçiyorsa işte o işe ibadet etmiş oluyor. O iş onun ibadeti olmuş oluyor yani. Öyle olmuyor mu? Evet. Onun için Allah'a kul olmayan kişi boş duracağı yok. İlla bir iş yapacak. Değil mi? Birinin emriyle çalışacak. Ya nefsinin isteğine uyacak ya işte amirin isteğine uyacak ya işte bir ideolojiye takılacak, onun mensubu olacak, onun emrine girecek. Her halükarda bir iş yapacak yani bu. Ubudiyetten istinkâf edince. Aciz mahlukata zelli bir abd olursun diyor ya zaten. O zaman başkasını ibadet etmiş oluyor.
Hikmet-i Kur'an'ın halis bir tilmizi ise bir abd'dır. Burada Kur'an'ın halis tilmizine örnek olarak gösterilen abd ile felsefenin halis tilmizine örnek olarak gösterilen Firavun'un vasıfları arasında bir mukayese yapabilir miyiz?
İşte abd kul demek, işte kulun özellikleri belli. Kur'an-ı Kerim'deki bütün emir ve nehiyleri toplayalım. Bunlar bir Müslüman özellikleridir yani. Dostlar bir de fıtratla alakasını kuruyor bunun da. Aciz ve fakirden bahsediyor Üstad. Aciz bir de başka risalelerde de naksı ekliyor buna. Bunlar da kulluğun özellikleridir yani. Kulun bunlar temel vasıflardır yani. Her kul sonsuz acizdir. Her kul, yani her insan daha doğrusu. Ama bunu idrakinde olan, işte ben Allah'ın kuluyum diyor, olmayan işte kendini tesadüfen var olmuş, efendim, tabiatın eseri, tesadüfen eseri yahut işte evrimin sonucu gibi neye bağlıyorsa bir şeye bağlıyor, kulluktan böyle kaçıyor yani. Yani ama neçede gibi o da Allah'ın kuludur mesela ama asi bir kuludur başka. Şimdi kulun temel özellikleri vardır. Bir sonsuz acizdir, sonsuz fakirdir, sonsuz nakıstır. Böyle yaratılmıştır insan. Bunu da böyle yaratılmıştır. İşte de onda Cenab-ı Hakk'ın çok esmasının tecelli etmesi içindir. Üstad burada diyor ki hassiz acizinde ve hassiz fakrında diyor. Değil mi? Nasıl diyor? İki küçük pencere mi diyor? Bergi rahmeti açılır. Yani her vicdan Allah'ı bilir diyor. Her vicdan Allah'ı bilir diyor. İşte bunu her vicdan çok şey bilir ve o bilgiler onu Allah'a götürür. Ne bilir? Bir, sonsuz acizini bilir. Ben sonsuz acizim ama bütün kainat bana hizmet ediyor. Bunu da bilir. Ve bunu ben yapmıyorum. Değil mi? Ben hizmet ettirmiyorum. Sonsuz fakrını bilir. İhtiyacını bilir yani. Sonsuz ihtiyaçlarına efendim söyleyeyim ağzının önündeki havadan yukarıdaki güneşten, ağaçtan, hayvana kadar bütün eşyanın onun fakrına medet ettiklerini görür. Bunu kendi iradesi, kendi kudretleri yapmadığını da şuurundadır. İşte bu insana diyor, bu vicdanın, bu yaratılışı insanı Allah'a götürür diyor Üstad yani. Ama vicdan perdeleniyor da, ve düşünmüyor bunlar da, adam Cenab-ı Hak düşünmeden yaşıyor ayrı mesele de. Evet, vicdan daima bunu bilir yani. Yani bazen söylüyoruz sohbetlerde, yani adam tabiat perest olsa bir nimete şükrederken tabiata teşekkür etmiyor. Ama şükürsüz yaşıyor. Çünkü vicdan diyor ki tabiata teşekkür edilmez. Yani. Vicdan bırakmıyor onu yani. Şimdi demek ki vicdanda çok bilgiler var. Mesela insan bilir ki ben kendim yapmadım. Vicdanı bilir insan. Yani annem babam yapmadı, bunu da bilir. Bu alem bana, ben emrüyle hizmet etmiyor, bunu da bilir. Alemde her şey bir görevi var, onu yapıyor. Ben vazifesiz olamam, bunu da vicdan bilir. Değil mi? Evet. Şimdi bilir ama bunlar imana dönüşmezse hayata aksetmez bu bilgi. İmana dönüşürse o zaman insan ne yapıyor? Ben Allah'ın kuluyum diyor. O halde ona itaat etmeliyim. Bütün bu nimetler onun ihsanı, ona şükretmeliyim. Bütün bu harika eserler, mucizeler onun sanatı, onun sanatlarına hayret etmeli, tesbih etmeliyim, tekbir getirmeliyim, değil mi? Hamd etmeliyim. Yani mümin oldum bu sefer, bu vicdandaki bu şuur, bu şekilde ubudiyete ve tefekküre inkılap ediyor yani. Değil mi? Evet. Hani usta diyor ya, belki başka daha önce söyledik bilemiyorum. Her bir insan yaratılışında diyor, cemale karşı muhabbet vardır diyor. Değil mi? Fıtratında, vicdanında yani. Cemale karşı muhabbet, yani güzeli sever insan. Şimdi insan bir çiçeği sever, bilir ki bu toprağın eseri değil. Bu sevgi onu Allah sevgisine götürmeli. Değil mi? İnsan bir denizi sever, o bilir ki bu güneşin işi değil. Hani güneşin kokmuş diyorlar ya dünya. Biz de kabul ediyoruz başka fener olarak da yani güneşin işi değil su yapmak için, değil mi? Yani çünkü zıt şeyler bunlar, ateşle su zıt şeyler. Demek bütün güzelliklere hayran olmak insanın yaratılışında var. Sonra cemale karşı muhabbet diyor. İhsana karşı perestiş de var diyor. Yani İhsana karşı teşekkür insan yaratılışında var yani. Gözü ona ihsan, kulağı ona ihsan, ağzı ona ihsan, dediğin gibi nimetleri ihsan, kainatın tümü ona ihsan. Peki kime teşekkür edecek? Kime şükür edecek? Mümin olunca bunun tümü için Allah'a mı teşekkür eder insan? Bir de işte kemale karşı da meftuniyet var diyor, değil mi? Kemale. Heh. Şimdi mükemmelliği insan seviyor yani, takdir ediyor. Şimdi mükemmeli takdir eden bir insan, efendim söyleyeyim, mesela adam mükemmel bir ev yapmış mesela, saray yapmış. Buna hayret ediyor, değil mi? Kendi de mükemmel bir saray, buna bakmıyorum yani. Ya mükemmel, mesela bir heykeltıraş mükemmel bir heykel yapmış. Ona hayret ediyor da kendine nasıl hayret etmiyor yani? Bir damla suyu Cenab-ı Hak insan haline getirmiş. Konuşturuyor, düşündürüyor, seyrettiriyor, işittiriyor. Her şeyi mucize insanın. Değil mi? Şimdi ya işte lambayı hayret ediyor işte. Edison iyi ki bulmuş elektriği diyor. Hani var da bulmuş. Kendi yapmış değil. Şimdi bunu takdir et, elektriği de güneşe hiç bakma, olur mu bu yani? Yani insan yaratılışında demek ki Cenab-ı Hak tekbir var. Çünkü kainatta her şey mükemmel, her şey mucize. Cenab-ı Hakk'a hamd var. Çünkü her şey nimet kainatta onun için. İşte ama iman, vicdan insanı bu imana getirmeyince bütün bu hakikatler gizleniyor. İşte Kur'an'ın hadis-i şerifi abdir, bunun şuurunda olmak demektir. Yani kendini bilen Rabbini bilir, nefsini bilen. Kendini bilmek demektir. Kainatı Allah'ın anlamına seyretmek demektir. Ben madem kainat Allah'ın, ben de onun misafiriyim. Değil mi? Ve beni imtihan ediyor. Ahirete yolcuyum. O halde benim vasfım Cenab-ı Hakk'ın emir ve nehirlerine harfiyen riayet etmektir. Ubudiyet budur işte yani. Yani kulluk şu insanı buraya getirir. Bunun tersi de firavunluktur yani. Zıddı da firavunluktur yani. Şimdi kainat hani Allah'ın eseri. Şimdi firavun bu Mısır mülküne sahip çıkmış ama güneş benimdir de dememiş herhalde. Öyle değil mi? Peki ama güneş birisin yani. İşte denizlere, okyanuslara da sahip çıkmamış herhalde hani. Nillerine sahip çıksa bile kendi kafasına göre. Bu denizde okyanuslar birisinin de kim bunları bize hizmet ettiriyor, bizim için yaratmış? İşte bunları düşünmemek de bir firavunluktur yani. Bunu düşünmemek de sanki yani aklın demese bile sanki mecburmuş kainat ona hizmet etmeye gibi. Yani Kıptiler nasıl firavuna mecbur hizmet etmeye? Mısır onun mülkü. Sanki kainat onun mülkü, mecbur kainat ona hizmet etmeye gibi. Hayvanat sanki onun esiri, kölesi, mecbur ona süt vermeye, yün vermeye yahut işte hizmetini görmeye, atsa binilmeye, işte arıysa bal getirmeye, sanki mecburlarmış gibi. Bütün bunları düşünmeden yaşamak da bir başka firavunluk örneğidir yani. Onun için ubudiyetin zıddıdır bu yani. Ubudiyetin zıddı firavunluk olarak. Bu bir simgedir firavunluk yani. Gafletin, dalaletin, efendim, kibirin, enaniyetin simgesi haline gelmiştir firavunluk.
Tabi kulluğun gereği olan ibadetler de nefsin firavunluk cephesine de darbe vuruyor. Mesela diyor ya, rükü ve sucudun
kancasıyla
gururun, korkunun
büyük. Muhakkak öyle tabi. Emir dinlemek. Şimdi emir dinlemek tabi insana kulluk şuuru veriyor. Tabi İslamiyet en mükemmel din ya. Şimdi her hususta emir ve nehiyleri var. Her hususta. Bunun ötesinde mesela sünnetler var. Adaba varıncaya kadar sünnetler var. Dolayısıyla bir insan yani mesela zaten hayal esrat ediyor, namaz kılacak. Ramazan geldi mi oruç tutacak, değil mi? İşte ticaret yapıyorsa faizden uzak kalacak. Konuşuyorsa yalan söylemeyecek, gıybet etmeyecek. Bunlar ilahi emirler. Değil mi? Bunun ötesinde de nasıl yiyilir, nasıl içilir, nasıl olur, nasıl kalkılır, bunlara dair de bir hayli hadis-i şerif var. Dolayısıyla yani onlara uymak da insanın ibadetini devam ettiriyor, kulluk şuurunu devam ettiriyor. Yani Müslümanın gaflette geçecek bir anı yok gibi sanki. Yani hadisle sünnetleri, ayet ve sünneti beraber düşündük mü, ilahi emirler, ilahi yasaklar var, ona uymakta hassasiyet gösteriyor mümin. Onun ötesinde de Peygamberimizin bir hayli sünnetleri var. Onlara da uymakla ne yapıyor? Sünnetler, sünnet demek Allah'ın elçisinin yaptığı işler demek. Allah'ın işini düşünmek, Allah'ı düşünmek demektir. Değil mi? Dolayısıyla birine huzur verir diyoruz başka bir risalesinde. Bunlar işte kulluk şuurunu geliştiriyor. Bütün bunların gaflet de firavunluk cephesi oluyor nefsin işte. Halbuki şimdi nefis firavunlaşıyor ama hani kendini de biliyor nefis. Değil mi? Yani ne olduğunu biliyor. Şimdi bütün bu batıl ceryanların, yani firavunluğu körükleyen ceryanların temelinde bir tek şey vardır bence yani. İnsan hür bir varlıktır, dilediği gibi yaşamalıdır. Çünkü temel buraya dayanıyor. Mesela adam materyalist oluyor. Madde onu bağlamıyor, madde onu emretmiyor ki şunu yap, bunu yap. Rahat hür yaşıyor değil mi? İnsan tabiat perestir, tabiata tapıyor. Tabiat onu emretmiyor ki şunu yap, bunu yap. Değil mi? Yani mesele nefsin efendim, sorumsuz yaşamasında düğümleniyor yani. Bütün batıl cereyanların özü budur yani. Nefis bağlanmak istemiyor yani. İman etmedi mi? Neye inanırsa inansın onlar onu bağlamıyor ki zaten. Öyle değil mi?
Evet.
Dolayısıyla kendini hür ve müstakil bilir diyor nefis hani.
Evet.
Ona bir nevrubiyet tahayyül eder diyor. Değil mi? Davet eder diyor. Nefsin meselesi budur yani. Nefsin meselesi şu ideoloji bu ideoloji değil. Yani kul olarak yaşamamak, dolayısıyla kayıt altına girmemek, dünyada her türlü işleri meşru gayrimeşru gözetmeksizin rahat rahat işlemek. Şimdi tabii nefis kendini hür zannediyor ama hür de değil yani. Bunun da şuurun da nefis yani. Anlamak istemiyor yani. Mesela diyemiyor ki ben hür değil miyim mesela? Niye yer çekimine esir olayım? Uçmak istiyorum havada. Diyebiliyor mu? Diyemiyor değil mi? Uçsa da bir defa atmosfere geçemiyor. Geçse boğulacak. Atmosferin esiri bir defa. Değil mi? Ciğerleri atmosferin esiri. Ayakları yer çekiminin esiri. Gözü güneşin esiri. Güneş olmadan göremiyor. Bu insan nasıl hür oluyor ki yani? Değil mi? Ağzıyla yiyor illa. Kulağıyla yiyemiyor. Kulağıyla işitiyor değil mi? Burnuyla işitemiyor. Değil mi? Yani Allah'ın koyduğu sonsuz denecek kadar çok kanunların hepsine uyuyor insan. Hepsinin esiri. Bu esir nasıl hür olabilir? Bir tek ilahi emirleri gelince nefis ben hür değil miyim diyor. Sen hür değilsin çünkü. Hür değilsin çünkü. İşte ispatı. Neyin hürüsün ki sen? Ben ölmek istemiyorum diyebiliyor mu? Ben gençliği çok sevdim, ihtiyarlamak istemiyorum deyip ihtiyarlamaktan uzak kalabiliyor mu? Ben hasta olmak istemiyorum diyebiliyor mu? Hastalığın esiri, ihtiyarlığın esiri, ölümün esiri, dediğim gibi atmosferin esiri, güneşin esiri, yer çekimin esiri bu adam nasıl hür oluyor ki yani? Bu tamamen nefsi insan aldatmacası var burada yani. Evet. İnsan hür değildir. Üstad ne diyor burada? İnsanlar hür oldular ama
yine Abdullah.
Abdullah'tırlar. Abdullah nasıl hür olur? Kul. Değil mi? Mesela kulluktan bir aşağı kölelik vardır. Değil mi? Köylekten bir aşağı diyelim, memuriyet vardır. Şimdi bir memur nasıl hür olur ki yani? Ben hür değil mi? Değilsin. Saat 8'de mesleğe başlayacaksın. 5'te de çıkacaksın. Hür değilsin. Şu işleri yapacaksın. Bunları yapmayacaksın değil mi? Askere gidiyoruz. Ben hür değil mi diyemiyoruz değil mi? Şu saate kalkacaksın. Şu saate talim. Şu saatte yemek. Şu saatte yatma. İçtimai hayatta insan sürekli bağlı, efendim söyleyeyim, kayıtlarla yaşıyor yani. Kayıtsız oldum anlaşılır soruyor zaten. Değil mi? Onları da telin ediyoruz. Böyle olmaz diyoruz. Öteden nefis, aynı bu nefis bu sefer kalkıp hürriyetten bahsediyor. Ben serbest yaşamak istiyorum diyor. Kanunlara bağlı. Efendim asker dediğim gibi askeri disipline bağlı. İşte köle ise zaten köle. Efendisine bağlı. Memursa amirine bağlı. Bütün kainattaki olayların tümüne bağlı. Ama iş helal harama gelince hürriyet davası gidiyor. Yani bu tamamen nefsin bir aldatmacasıdır. Kendini aldatmasıdır daha doğrusu.
Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Süremizin sonuna geldik.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Şubat 2010